Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 14. ayrım. Yine de annemin olayın tamamını 7 yaşındaki bir çocuk için fazla çarpık bulduğunu tahmin ediyordum. Özellikle de kendi sicim kolyelerini yapan bir çocuk için. Asılmak yalnızca hikayelerde olan bir şey de değildi. 12'de sayısız insan aynı şekilde idam edilmişti. Müzik dersinde bütün sınıfın önünde bu şarkıyı söylememi istemeyeceğinden emin olabilirdiniz. Burada Pollux'a söylememden de hoşnut olmayacağı kesindi ama en azından... Ya da durun, hayır, yanılıyordum. Yan gözle bakınca Castor'un beni çekmekte olduğunu gördüm. Herkes büyük bir dikkatle beni izliyordu. Ve Pollux'un yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Çünkü ürkütücü şarkımın hayatındaki korkunç bir olayı su yüzüne çıkardığına hiç şüphe yoktu. Harika. İç geçirerek arkama, ağaç gövdesine yaslandım. Alaycı kuşlar idam ağacını şakımaya başlamak için o anı seçtiler. Onların ağzından çok güzel geliyordu. Kameraya alındığımın bilinciyle sessizce ayağa kalktım ve Cressida'nın kes diyen sesini duydum. Plutark gülerek yanıma geldi. Bu şeyleri nereden buluyorsun? Uydursak bile kimse inanmazdı. Beni kollarıyla sardı ve alnımın ortasına gürültülü bir öpücük kondurdu. Sen altından yapılmışsın. Kamera için yapmadım dedim. O zaman kayıtta oldukları için şanslıyız dedi. Haydi millet, şehre dönüyoruz. Ormanın içinde ağır ağır ilerlerken büyük bir kaya parçasına denk geldik. Gail ve ben rüzgarda bir koku yakalamış bir çift köpek gibi başlarımızı aynı yöne çevirdik. Cressida durumu fark etti ve o tarafta ne olduğunu sordu. Ne yaptığımızın farkında olmadan eskiden av için orada buluştuğumuzu söyledik. Aslında pek önemli bir şey olmadığı konusunda ısrar etmemize rağmen görmek istedi. Mutlu olduğum bir yerden başka bir şey değil diye düşündüm. Vadiye bakan kaya çıkıntımız. Belki her zamankinden biraz daha az yeşillerdi ama böğürtlen çalılıklarının dalları meyve yüklüydü. Sayısız avlanma, tuzak kurma, balık tutma, bir şeyler toplama, ormanın içinde aylaklık etme, av çantalarımızı doldururken düşüncelerimizi boşaltma günümüz burada başlamıştı. Burası rızkımıza ve akıl sağlığımıza açılan kapıydı ve biz birbirimizin anahtarıydık. Şimdi artık kaçılacak bir 12. mıntıka, atlatılacak barış muhafızları, doyurulacak boş mideler yoktu. Kapitol hepsini alıp götürmüştü ve Gale'i de kaybetmeme ramak kalmıştı. Bizi bunca yıldır birbirimize sıkı sıkı bağlayan karşılıklı ihtiyaç yapışkanı eriyip gidiyordu. Aramızdaki boşluklarda ışık değil, karanlık yamalar vardı. Bugün 12'nin dehşet verici yok oluşu karşısında birbirimizle konuşamayacak kadar öfkeli olmamız nasıl mümkün olabilirdi? Gail bana yalan söylemiş kadar olmuştu. İyiliğim için endişelenmiş bile olsa bu kabul edilebilir bir şey değildi. Gerçi özrü samimi görünmüştü ve ben yalanını canının yandığından emin olacak şekilde yüzüne vurmuştum. Bize neler oluyordu böyle? Aramız neden açılmıştı? Her şey Arap saçına dönmüştü ama ben bir şekilde sorunlarımızın kökenine dönmemiz halinde her şeyin merkezinde kendi hareketlerimi bulacağımı hissediyordum. Onu gerçekten kendimden uzaklaştırmak istiyor muydum? Parmaklarım bir böğürtleni kavrayıp dalından kopardı. Meyveyi baş ve işaret parmaklarımın arasında usul usul çevirdim ve birden Gale'e dönüp ona fırlattım ve şans diye başladım. Vurup başka bir yöne düşmesini sağlamak ve kabul etmek arasında tercih yapacak zamanı kalsın diye çok yüksekten atmıştım. Gale'in bakışları meyveyi değil beni takip ediyordu ama son anda ağzını açtı ve böğürtleni yakaladı. Çiğnedi, yuttu ve uzun bir duraksamanın ardından daima sizden yana olsun dedi. Ama dedi. Cressida bizi kayaların içinde birbirimize değmememizin imkansız olduğu bir girintiye oturttu ve av hakkında konuşmaya ikna etti. Bizi ormana çeken şeyin ne olduğunu, nasıl tanıştığımızı, en sevdiğimiz anları sordu. Arılar, vahşi köpekler ve kokarcalarla ilgili geçmiş aksilikleri anlatırken gevşeyip biraz biraz gülüşmeye başlamıştık. Sohbet, silah kullanma yeteneğimizi 8'deki bombalamaya dönüştürmemiz konusuna kayınca ben sustum. Gale ise yalnızca geç kalınmış bir durum dedi. Şehir meydanına vardığımızda öğleden sonra akşama dönüşüyordu. Cressy dayı fırından geriye kalan enkaza götürdüm ve ondan bir şeyler çekmesini istedim. Toparlayabildiğim tek duygu müthiş bir bitkinlikti. Pete, burası senin evin. Bombardımandan bu yana ailenden hiç kimseden haber alınamadı. 12 artık yok ve sen ateşkes çağrısında bulunuyorsun, öyle mi? Boşluğa baktım. Seni duyacak kimse kalmadı. Bir zamanlar dar ağacı olan metal yığınlarının önünde dururken, Cressy da ikimizden birinin işkence görüp görmediğini sordu. Gail, tişörtünü çekip açtı ve kameraya sırtını döndü. Kırbaç izlerine baka kalmıştım. Kırbaçların fısıltısını bir kez daha duyar gibiydim. Bileklerinden asılı, bilincini yitirmiş, kanlar içindeki hali gözümün önüne geldi. Ben tamamım dedim. Galipler köyünde buluşuruz. Annem için bir şey yapacağım. Sanırım oraya yürüdüm. Ancak kendime geldiğimde ilk fark ettiğim şey, Galipler köyündeki mutfak dolaplarımızın önünde, yerde oturmuş büyük bir dikkatle seramik kavanozları ve cam şişeleri bir kutuya diziyor olduğumdu. Kırılmalarına engel olmak için aralarına temiz pamuk bandajlar yerleştiriyordum. Kuru çiçek demetleri bağlıyordum. Birden komodinimin üstündeki gülü hatırladım. Gerçek miydi? Eğer öyleyse hala yukarıda mıydı? Gidip bakmak için duyduğum müthiş arzuyu bastırmakta zorlanıyordum. Gül oradaysa beni yeniden korkutmaktan başka işe yaramayacaktı. Paketleme işini hızlandırdım. Dolaplar boşalıp ayağa kalktığımda Gail'i mutfağımda karşımda buldum. Karşımda böyle sessizce bitivermiş olması rahatsız ediciydi. Masaya yaslanmış, parmaklarını ahşap zeminin üstünde iyice açmıştı. Kutuyu aramıza bıraktım. Hatırlıyor musun dedim. Beni burada öpmüştün. Demek kırbaçlama olayından sonra aldığı ağır morfin dozu bu anıyı bilincinden silmeye yetmemişti. Hatırladığını sanmıyordum dedim. Unutmak için ölmem gerek. Belki o zaman bile unutamam dedi. Belki de ben de idam ağacındaki o adam gibi olacağım. Hala yanıt bekleyen o adam gibi. Ağlarken hiç görmediğim Gail'in gözlerinde yaşlar parlıyordu. Düşmelerine mani olmak için öne uzanıp dudaklarımı dudaklarına bastırdım. İkimizde de sıcaklık, kül ve sefalet tadı vardı. Böyle nazik bir öpücük için şaşırtıcı bir lezzetti. Geri çekildi ve bana alaycı bir gülümsemeyle baktı. Beni öpeceğini biliyordum. Nasıl dedim? Çünkü ben kendim bile bilmiyordum. Çünkü acı içindeyim dedi. Dikkatini çekmenin tek yolu bu. Kutuyu kaldırdı. Endişelenme Katniss, geçecek. Yanıt veremeden çıkıp gitti. Bu son saldırısı üstünde iyice düşünemeyecek kadar bitkindim. 13'e kısa süreli yolculuğumuzu bir koltuğa kıvrılmış halde, Plutark'ın artık insanoğlunun kullanımında olmayan silahlarla, en sevdiği konulardan biriydi, ilgili söylevini duymazdan gelmeye çalışarak geçirdim. Yüksekten uçan uçaklar, askeri uydular, hücre parçalayıcılar, insansız hava araçları, son kullanma tarihi olan biyolojik silahlar. Atmosferin yok oluşu, kaynakların tükenişi ya da ahlaki titizliklerle yok edilmiş silahlar. Bu tür oyuncakların yalnızca hayalini kurabilen ve hava araçları, karadan karaya atılan füzeler ve sıradan eski tip silahlarla idare etmek zorunda olan baş oyun kurucunun sesindeki gıptayı duymak zor değildi. Alaycı kuş tulumumdan kurtulunca yemek yemeden doğruca yatağa gittim. Buna rağmen Prim sabah beni sarsarak uyandırmak zorunda kaldı. Sabah kahvaltısından sonra programımı boş vererek malzeme dolabında şekerleme yapmaya çekildim. Tebeşir kutuları ve kalemler arasına kıvrılmış halde uyandığımda akşam yemeği saati olmuştu bile. Ekstra büyük porsiyon bezelye çorbası içtikten sonra kompartıman E'ye dönmeye hazırlanırken boks yolumu kesti. Karargâhta toplantı var. Mevcut programını yok say dedi. Anlaştık dedim. Umutsuz bir sesle gün içinde takip ettin mi ki diye sordu. Kim bilir, ben bir psikiyatri hastasıyım. Hastane bilekliğimi göstermek için bileğimi kaldırınca artık yerinde olmadığını fark ettim. Gördün mü bak, bilekliğimi aldıklarını bile hatırlamıyorum. Beni neden karargaha istiyorlar, kaçırdığım bir şey mi var? Sanırım Cressida sana 12 spotunu göstermek istiyordu ama herhalde yayınladıkları zaman görürsün dedi. İşte bunun için bir programa ihtiyacım var. Spotların yayın zamanlarını gösteren bir programa dedim. Bana bir bakış attı ama daha fazla yorum yapmadı. İnsanlar karargaha doluşmuşlardı ama bana Finik ve Plutark'ın arasında bir koltuk ayrılmıştı. Çoktan açılmış ekranlarda Kapitol'ün her zamanki yayınları dönüyordu. Neler oluyor? 12 spotunu izlemeyecek miydik diye sordum. Ah hayır dedi Plutark. Demek istediğim, belki Beatty'nin bize tam olarak ne göstermek istediğini bilmiyorum. Beatty, ülke çapında yayın kanalına girmenin bir yolunu bulduğunu düşünüyor dedi Finik. Böylece bizim spotlar Kapitol'de de yayınlanabilecek. Şu anda aşağıda, özel savunmada bu konu üstünde çalışıyor. Bu akşam canlı yayın var. Snow bir demeç falan verecek herhalde. Sanırım başlamak üzere. Kapitol mührü marş eşliğinde ekranda belirdi. Ve hemen ardından kendimi milletini selamlayan Başkan Snow'un yılan gözlerine bakarken buldum. Kürsüsünü kendine siper almış gibi görünse de yakasındaki beyaz gül olduğu gibi ortadaydı. Kamera yan tarafta panemin projektörle yansıtılan bir haritasının önünde oturan Pete'i de görüntüye alacak şekilde geri çekildi. Pete yükseltilmiş bir sandalyede ayakkabıları metal bir basamakla desteklenmiş halde oturuyordu. Protezli bacağının ayağını tuhaf, düzensiz bir ritimle yere vuruyordu. Üst dudağında ve alnında pudra tabakasının altından ter damlacıkları fışkırmıştı. Ama beni en çok korkutan, gözlerindeki öfkeli ancak odaklanamayan bakış oldu. Daha da kötü diye fısıldadım. Finik bana güç vermek ister gibi elimi tuttu. Dayanmaya çalıştım. Pete, sıkıntılı bir tonla ateşkese gerek olduğundan söz etmeye başladı. Değişik mıntıkalarda anahtar yapılanmanın gördüğü zararın altını çizdi. O konuşurken haritanın bir kısmı yıkım görüntülerini gösterecek şekilde ışıklandı. 7'de yıkılmış bir baraj. Vagonlardan sızan toksik atık havuzunun ortasında raydan çıkıp devrilmiş bir tren. Yangın sonrasında çöken bir tahıl ambarı. Bütün bunları isyan hareketine bağlıyordu. Bam! Birdenbire fırının yıkıntıları önündeki görüntümle ekranda belirivermiştim. Plutark ayağa fırladı. Başardı! Beatty yine araya girmeyi başardı. Pete dikkati dağılmış halde geri geldiğinde odada müthiş bir heyecan vardı. Beni monitörde görmüştü. Pete bir su arıtma tesisinin bombalanması meselesiyle konuşmasına kaldığı yerden devam etmeye çalışırken Finney'in rüya anlatan klibi araya girdi. Ve sonra olay. Kapitol'ün teknik uzmanlarının Pete'in saldırısını savuşturmaya çalıştıkları bir yayın savaşına dönüşüverdi. Ancak hazırlıksız yakalanmışlardı ve görünüşe bakılırsa kontrolün elinde kalmayacağını önceden tahmin eden Beatty'nin elinde 5-10 saniyelik kliplerden oluşan bir cephanelik vardı. Propaganda spotlarından seçme sahnelerin tuz biber olduğu resmi sunumun mahvoluşunu heyecanla izledik. Plutark sevinç spazmları geçirir, herkes Beatty'nin lehine tezahüratlar yaparken Finik yanımda sessiz ve kıpırtısız oturmaya devam ediyordu. Odanın karşı tarafında duran Haymit'in gözlerinde kendi dehşetimin yansımasını gördüm. Pete'in her sevinç gösterisiyle ellerimizin arasından biraz daha kayıp gittiğini ikimiz de biliyorduk. Kapitol mührü düz bir sinyal sesiyle geri geldi. Bu görüntü 20 saniye kadar ekranda kaldıktan sonra Pete ve Snow yeniden karşımızdaydılar. Sete tam bir karmaşa hakimdi. Kabinlerinden delice sesler duyuyorduk. Snow öne atıldı ve isyancıların kendilerini suçlayıcı buldukları bilgilerin yayınlanmasına alenen engel olmaya çalıştıklarını ancak gerçeğin ve adaletin galip geleceğini söyledi. Yayın, güvenlik yeniden sağlandığı zaman tekrarlanacaktı. Pete döndü ve bu geceki gösteriden sonra Katniss Everdeen'le ilgili yeni görüşleri olup olmadığını sordu. Adım anılınca Pete'in yüzü harcadığı çabayı ele verecek şekilde büküldü. Katniss, bütün bunların sonu ne olacak sanıyorsun? Geriye ne kalacak? Hiç kimse güvende değil. Kapitol'de de, mıntıkalarda da ve sen 13'te. Hava almaya çalışır gibi derin bir iç çekti. Gözlerinde delice bir bakış vardı. Sabaha ölmüş olacaksın. Kameranın çekim alanında olmayan Snow, "Kesin şunu," diye emretti. Beatty, hastanenin önünde hareketsiz durduğum sahneyi 3 saniyelik aralıklarla tekrar tekrar yayınlayarak olayı tam bir kaosa dönüştürdü. Ancak anlık görüntülerin arasında sette yaşanan gerçek zamanlı olaylara tanık olduk. Pete'in konuşmaya devam etme çabası, devrilen kameranın kaydettiği beyaz seramik zemin, çizmelerin gürültüsü, Pete'in acı dolu feryadıyla netleşen darbe etkisi ve Pete'in seramik zemine fışkıran kanı. Kısım 2. Saldırı. 10. Çığlığım belimden başlayıp bütün gövdemi aşmış ve boğazımda takılıp kalmıştı. Kederimle boğulurken bir avox kadar dilsizdim. Boyun kaslarımı serbest bırakıp sesimin boşluğa yayılmasına izin versem bile fark eden olur muydu acaba? Odaya bir kargaşa hakimdi. Pete'in sözlerini deşifre etmeye çalışırken sorular ve talepler birbirine karışıyordu. Ve sen 13'te sabaha ölmüş olacaksın. Yine de kanının yerini ekrandaki karıncalanmaların aldığı sözcüğüyle ilgili soru soran yoktu. Bir ses diğerlerini bastırdı. "Kapatın çenenizi." Bütün gözler Hamid'e çevrildi. "Büyük bir gizem değil. Çocuk bize saldırıya uğramak üzere olduğumuzu söylüyor. Burada, 13'te. Bu bilgiyi nasıl almış olabilir? Ona neden güvenelim? Nereden biliyorsun?" Hamid sıkıntıyla homurdandı. "Şu anda biz konuşurken onu öldüresiye pataklıyorlar. Başka neye ihtiyacınız var? Katniss, yardım et bana." Sözcüklerimi özgür bırakmak için silkinmem gerekmişti. "Hamid haklı. Pete'in bu bilgiyi nereden aldığını bilmiyorum. Doğru olup olmadığını da. Ama o doğru olduğuna inanıyor. Ve onlar. Snow'un ona yaptıklarını yüksek sesle dile getiremeyecektim." Hamid Coyne, "Siz onu tanımıyorsunuz," dedi. "Ama biz tanıyoruz. Halkınızı hazırlayın." Başkan, olayların gidişatından paniğe kapılmışa benzemiyordu. Yalnızca kafası biraz karışmış gibiydi. Sözcüklerin üstünde durup düşünürken tek parmağını önündeki kontrol panelinin kenarına hafifçe vuruyordu. Sonunda konuşmaya karar verdiğinde dümdüz bir sesle Hamid'e "Tabii ki böyle bir senaryo için hazırlıklıyız," dedi. Her ne kadar 13'e yapılacak saldırıların Kapitol'ün amacına zarar vereceği tahminimizi destekleyen 10 yılları aşan bir tecrübemiz olsa da nükleer füzeler, atmosfere hesaplanamayacak çevresel zararlara neden olacak radyasyon yayacaktır. Rutin bombardıman bile geri kazanmayı umduklarını bildiğimiz askeri gücümüze zarar verecektir. Ve tabii ki öyle bir saldırıyla karşı darbeye davetiye çıkarmış olurlar. İsyancılarla mevcut ittifakımız göz önüne alınınca bunların kabul edilebilir riskler oldukları akla yatkın gelebilir. Hamid, "Öyle mi diyorsunuz?" dedi. Bunu çok samimi bir tonlamayla sormuştu ama 13'te ince alaylar bile boşa harcanmaya mahkumdu. "Evet, öyle diyorum. Her koşulda. 5. seviyede güvenlik tatbikatına geç kalmış durumdayız," dedi Coyne. "Kilitlemeyle başlayalım." Önündeki klavyede hızla bir şeyler yazarak kararını uygulamaya koyuldu. Elini kaldırdığı anda kilitleme devreye girdi. 13'e geldiğimden beri 2 kez düşük seviye tatbikat yapılmıştı. İlkini pek hatırlamıyordum. Hastanede yoğun bakımdaydım ve sanırım bizi alıştırma amaçlı bir tatbikata taşımanın getireceği komplikasyonlar yararından fazla olacağı için hastalar muaf tutulmuşlardı. İnsanlara sarı alanlarda toplanma talimatı veren mekanik sesi hayal meyal duymuştum. 2. seviyede tatbikat ise vatandaşların örneğin bir grip salgınına karşı teste tabi tutuldukları geçici bir karantina gibi ufak krizlere yönelik bir tatbikattı ve yaşadığımız kompartımanlara dönmemiz istenmişti. Ben ses sisteminden yükselen bip seslerini duymazdan gelerek çamaşır odasındaki bir borunun arkasında kalmış ve bir örümceğin ağını örmesini izlemiştim. Her iki deneyimin de beni şu anda 13'ün dört bir yanına yayılan, sözsüz, kulakları sağır edici türden korku salan sirenlere hazırladığı söylenemezdi. Koca nüfusu çıldırtmak için tasarlanmış gibi görünen bu sesi duymazdan gelmek imkansızdı. Ama burası 13'tü ve insanların çıldıracağı falan yoktu. On dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 153. Devamı 15. ayrımda.